Akılda kalanlar.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu haftada ben Serdar Aydın, Akılda Kalanlar programında haftanın diyabet haftası olmasına uygun olarak doktorumuz Mehmet Uçar Bey ile söyleşeceğiz. Sayın Mehmet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyiciler, Mehmet Uçar Beyefendi 1971 Ankara doğumlu. Aile hekimliği, halk sağlığı ve iş sağlığı bilim uzmanı. Aynı zamanda fitoterapi uzmanlığı var. Basılmış Aden Z'ye Vücut Dili, Sağlık ve Acil Yardım isimlerinde 3 kitabı bulunuyor. Kendisi radyomuzda da A'dan Z'ye Sağlık programı yapıyor takriben 1 yıldır. Evet hocam, nedir diyabet?
Evet, öncelikle böyle güzel bir haftada çok önemli bir hastalığı konuşmak, çok önemli bir rahatsızlığı konuşmak bizim için TRT gibi büyük bir aile, büyük bir kurum olarak gerçekten takdire şayan. Neden? Eyvallah. Çünkü biz şeker hastalığıyla alakalı olarak şunu özellikle toplumda yaymaya çalışıyoruz. O da nedir? Özellikle şeker hastalığı bir şekilde korunabilen, olmadan önlenebilen, olduktan sonra gerçekten hem bedeni yoran hem de ülke sağlık ekonomisine çok ciddi şekilde masraflar doğuran bir hastalık. Hmm. O sebepten dolayı da biz şeker hastalığını özellikle bu hafta içerisinde farkındalığı bir şekilde yerine getirmek için mücadele etmek zorundayız. Hmm. Peki şu söylenebilir. Şeker hastalığıyla alakalı olarak hocam 365 günün içerisinde neden özellikle bugün seçildi, bu hafta seçildi diye bir 14, soru gelebilir.
21 evet, Kasım.
14-21 Kasım. O da şundan kaynaklanıyor. Şeker hastalığında özellikle vücuttaki şekeri düşüren bir hormon vardır ki birazdan detaylarına beraber gireriz. O da insülin hormonudur. İşte bu insülin hormonunu ilk defa bulan 1921 senesinde bir doktor, Friedrich Bentig, onun doğum yıl dönümüne tekabül ettiği
insülin
için
hormonunu
bulan bilim
için
adamının doğum evet de o sebepten dolayı da 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü ve 14-21'de Dünya Diyabet Haftası olarak kutlanıyor.
Hocam, ben sizinle programa hazırlanırken şöyle kaynakları taradığımda dünyada ve ülkemizde
evet,
en çok can yakan 3 evet, temel hastalık var.
Evet.
Kalp hastalıklarımız var. Tansiyon var ve evet, şeker var. Şekerin sıklığı ne kadardır? Belirtileri evet, nelerdir? Ne zaman endişe etmeliyiz?
Evet.
Ya da erken teşhis için neler yapmalıyız?
Çok doğru. Şimdi şu şöyle dramatik bir cümleyle başlayabiliriz ki bu hani denir ki manşet, gazete manşetlerine düşecek şekilde. Ülkemizde dünyada her 3 şeker hastasından bir tanesi maalesef şeker hastası olduğunu bilemez. Ciddi bir rakam. Yani düşünsenize her 3 şeker hastasından bir
çok
tanesi
yüksek,
şeker hastalığının olduğundan haberi yok. Ve toplumda görülme sıklığı bakımından kronik rahatsızlıklar noktasında sizin de takdir buyurduğunuz gibi kardiyovasküler hastalık dediğimiz yani hipertansiyon, kan basıncı yüksekliği, koroner arter hastalığı, özellikle kalp yetmezlikleri ve Allah kimseye göstermesin tümörel ve kanser gibi rahatsızlıklardan sonra kronik hastalıklar babında şeker hastalığı çok sık görülmekte.
Evet.
Şöyle bir rakamımız var. Ülkemizde yaklaşık %15 civarında görülüyor toplumun. Hmm. Bu da yaklaşık olarak her 10 kişiden, her 10 bireyden 2 kişide şeker hastalığı var demektir. Hmm. Şu anki 2011 verileri bizde, şu an ülkemizde 3,5 milyon diyabet, yani Türkçe karşılığı şeker hastası olduğunu, bakın bu cümle çok daha ürkütücü, 3,2 gizli şeker. Bizim insülin direnci ve insülin yüksekliğine bağlı görülen halk arasında gizli şeker denilen rahatsızlıktan da yaklaşık 3,2 milyon olduğunu görüyoruz ki bu da gerçekten çok ciddi rakamlar. Peki Mehmet Hocam, bu sıklık acaba Türkiye'de mi böyle?
Evet,
dünyada da böyle midir dediğimizde gerçekten
nasıl?
Dünyada da gerçekten özellikle yeme alışkanlıklarının tırnak içerisinde fast food yiyecekler dediğimiz özellikle kan şekerini hızlı yükselten yiyeceklere doğru kayması bir. İkincisi dengesiz, yetersiz ve sağlıklı beslenme. İki. Üçüncüsü maalesef hepimiz yapıyoruz aynı hatayı. Bizim hareketsiz yaşam, yani immobilizasyon, yani hareketsiz sedanter yaşantı dediğimiz yaşantıya dönmekten dolayı maalesef şeker hastalığı hızla yükselip sayıları artan, neredeyse toplumda her 10 kişiden 2 kişi diyoruz ya, son yıllarda artık 3'e 4'e doğru çıkmakta. Yükselen. Şöyle dünyada şöyle bir rakamımız var. 2013 rakamıyla şu an dünyada 7 milyar insan nüfusunda yaklaşık olarak 400 milyon şeker hastası var. Korkunç olanı da şu, 2030 yılına kadar bu rakamın 600 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani şu an dünya nüfusunun %7'si şeker hastası, 2030 yılına kadar bu rakamın %7 değil %10'lara gelmesi düşünülüyor ki bu da korkunç bir rakam. İşte bu noktada ülkemizde de görülme sıklığı ciddi artan, gerçekten ciddi organ kayıplarına, ciddi organ hasarlarına, ciddi vücuttaki bedeni birazdan bahsedeceğimiz birçok arızalara neden olabilen bu hastalığı biz bir şekilde gündeme getirmek, farkındalık doğurmak ve kişileri bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü diyabet, yani şeker hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk yolu.
İlk yolu. Peki rahmetli babam.
Evet.
Allah 28 yıl amin. Cemi cümlesine Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize. Benim babam 28 yıl diyabet hastasıydı. Evet. Annem şu an şeker hastası, şeker hapı kullanıyor. Ağabeyim takriben 45 yaşlarında diyabet hastası olduğunu öğrendi.
Evet.
Bir risk taşıyoruz. Evet. Onu da araştırdım. Ben takriben şekerin genetik taşınma oranı %20 civarında diyorlar. Yani %20 genlerden kaynaklanabilir diyorlar.
Bayan kuşakta daha yüksek geçiştir.
Daha yüksek
geçiştir. Dişi bireylerde çok daha yüksek geçiştir.
Sevgili hocam, peki belirtileri nelerdir? Yani biz ya da belirtilerinden de önce hangi sıklıkta biz şeker hastası olup olmadığımızı kontrol etmeliyiz? Bunu nasıl yapmalıyız? Veya hangi belirtilerden sonra hemen bir doktora müracaat etmeliyiz?
Şimdi tabii bunu özellikle söyleyebilmemiz için önce şu mekanizmayı çok basite indirgememiz lazım. Nedir? Şeker nedir? Şeker hastalığı nedir? İnsülin nedir?
Evet.
Bunları şöyle çok
tanımlayalım.
Bir tabii. Defa biz ağzımızdan aldığımız her türlü gıdayı, besini aldıktan sonra bunlar ağızda başlayan sindirimle yemek borusu mideye gelir ve özellikle yediğimiz yiyeceklerden bize enerji olarak dönenler bir şekilde ince bağırsak ve kalın bağırsaklardan emilir. Hı hı. İşte şeker de böyledir. Özellikle yediğimiz gıdalardaki şeker ufak ufak parçacıklara ayrılır. Ayrıldıktan sonra bağırsaklardan emilir ve kana karışmaya başlar. Şimdi bu noktada Rabbil Alemin o kadar mucizevi bir şekilde sistem meydana getirmiş ki ne zamanki bağırsaktan emilen ve kana karışan şeker yükselmeye başladıysa bu şekerin normal sınırlarda tutulmasını sağlayan bir hormon var. Hmm. Buna biz insülin hormon diyor. İşte bu hormon vücudun çok önemli bir organından salgılanıyor. Nedir bu?
Pankreas.
İşte bağırsaktan emilen, kanda düzeyi artan şekeri düşürmek için görevli olan insülin, şeker yükseldiği vakit anında pankreastan salgılanmaya başlıyor. Hmm. Ve salgılandıktan sonra görevi şu, çok amiyane tabirle anlatacağım. Güzelce insülin gidecek, damarlardaki kanda dolaşan şekeri ensesinden yakalayacak ve birçok hücrenin kapısından içeri sokacak ve onların o şekerin o hücrelerin içerisinde tabiri caizse bir fırın gibi yakılmasını sağlayacak. Mekanizmamız bu. Şimdi bu noktada şeker hastalığı nasıl oluyor Mehmet Hocam dediğimizde, şeker hastalığının görülen iki tane büyük tipi var. Bunlardan bir tanesi tip 1 dediğimiz, genellikle genetik zeminde oturan, bebeklik ve çocukluktan itibaren görülen, şeker hastalığının içerisinde %4-5'i olan, işte buradaki tip 1 diyabette insülinsiz, yani insülin olmayan tipte şu oluyor. Kanda şekeri ensesinden yakalayan insülin hormonu yok efendim. Yani pankreas insülin hormonunu üretmiyor, salgılayamıyor.
Buna biz tip 1
diyabet. Ya hiç salgılamıyor, az mı salgılıyor?
Yok, hiç üretmiyor. Hiç üretmiyor. Biz buna tip 1 diyabet diyoruz. Peki nasıl anlaşılıyor? Bu genellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, özellikle yapılan kan tahlillerindeki şeker ve insülin oranlarına bakılarak ya da ön çocukluk ve küçük çocukluk döneminde çocuğun özellikle hafif baygınlık hissi, terleme, soğuk soğuk terleme hissiyle beraber doktora gidildiği anda yapılan tetkikler neticesinde inceleniyor ve bakılıyor. Tip 1 diyabet deniyor ve bunların tedavisinde insülin hormonunu vücuda zerk etmek dışında başka bir alternatif yok. Ya bunu enjektörle yapıyoruz, insülin enjektörleriyle, ya da yeni çıkan pompa sistemi, yani vücuda bağlanan özel bir pompa sayesinde vücuttaki şeker oranına bakarak bu pompa vücuda düzenli olarak insülin zerk ediyor. Biz buna tip 1 diyoruz.
Evet.
%95-96 görülen diğer tip ise efendim bizim tip 2 diyabet dediğimiz tip, ki bu da gerçekten görülen tüm şeker hastalığının %90-95'tir. Burada da ne oluyor? Burada da olayımız şu. Hani bu ensesinden şekeri yakalayıp hücrelerin kapısından sokan insülin ya eksik salgılıyor ya da bu insülin artık bir şekilde hareket, yani fonksiyon, yani gücünü kaybediyor. İşte biz buna tip 2 diyabet diyoruz ki toplumda görülme sıklığı en fazla olan şeker tipi de
bu. 95 bu, %5 o takriben.
Evet, evet. Tabii bu biz buna tip 2 diyoruz. Burada tabii tip 2 diyabette, yani daha çok bizim önlemeye çalıştığımız, kişileri bilinçlendirmeye çalıştığımız, özellikle böyle büyük ulusal kurumlarımızla en başta da çok cevval çalışan Sağlık Bakanlığımızın bu özellikle bu haftada çok güzel çalışmalar, konferanslar yapıyorlar.
Toplantılar, billboardlar değil mi? Kamu spotları falan. Evet.
Gerçekten hele bu sene çok çok güzel bir çalışma içerisindeler. İşte bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Neden? Vatandaşlarımız tip 2 diyabet, yani şeker hastalığına yakalanmasın diyerekten. Çünkü neden? Çünkü şeker hastalığını, yani tip 2 hastalığına doğru giden evreyi biz çok iyi biliyoruz. Çünkü bir kişi şeker hastalığı olmadan evvel gelişim evreleri var. İsterseniz birkaç cümleyle ondan bahsedeyim. Tabii. Mesela bunlardan bir tanesi, ilk devre ani kan şekeri düşüklüğüyle giden bir devre vardır. Bu devrede kişi özellikle ailesinde şeker hastası varsa, işte özellikle anne, teyze, anneanne gibi dişi kuşağında şeker hastalığı varsa, bu kişilerde aniden yemek sonrası ortaya çıkan ani soğuk soğuk terleme, baş dönmesi, göz kararması gibi şikayetler olur. Ve bu kişilere baktığımızda bunların kan şekerlerinin ölçülen değerlerin düşük olduğunu görürüz. Hemen bu kişilere biz 3 saatlik şeker yükleme testi yaparız. Ve şeker yükleme testi sırasında kan şekeri 80'in altına düştüyse bu kişinin kan şekeri düşmüştür deriz ve kontrol altı. Bu birinci evredir. İkinci evre bu sefer açlık kan şekerinde bozukluklar olmaya başlar. Normal bir kişinin açlık kan şekeri, bakın herhangi bir kişiyi sabahleyin aç karnına aldık, yani hiçbir şey yememiş bir kişiye kan şekerine baktığımızda bu şekerin biz 90 ile 126 arasında olmasını isteriz.
Evet.
Bir kişinin kan şekeri 90 ile 126 arasında olmalıdır. İşte bu kişilerde ikinci evrede açlık kan şekerinde bozukluklar olmaya başlar. Sonradan tokluk şekerinde yükselmeye başlar. O en son dönemde artık aşikar tanısını koyduğumuz şeker hastalığında da bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Bir kişiyi aç yakaladığımızda, kan şekerini ölçtüğümüzde açlık kan şekeri 126 ve üzeri ise adını koyuyoruz, şeker hastalığıdır.
Artık tip 2 şeker hastalığı tanısı diyebiliyoruz.
Alır. Tokluğu da şöyledir. Bir kişinin ikinci saatte, ne demek ikinci saat? Kişi ağzına lokmayı aldı, 2 saat geçti, kan da şekerine baktık. Bu kişinin ikinci saat şekeri 200 miligram bölü desilitreyi geçtiği anda yine biz aşikar şeker tanısını koyarız.
Peki hocam, toplumda bilinen şeyler var, konuşulan, söylenen, ne kadar doğru? İşte şeker ağızda kuruluk yapar, işte yaraları geç iyileşir, sık idrara kalkar gece özellikle yatarken. Doğru mudur? Bunlar alametleri midir? Bunlar belirtileri midir şeker hastalığının?
Evet. görünme sıklığı artmaya başladı. Görünme sıklığı arttıkça bu kişilerde şeker hastalıklarında da belirtiler noktasında da çok farklı yelpazeler olmaya başladı. Bazı kişilerde gerçekten bizim silik belirtiler dediğimiz böyle hiçbir şikayet olmayan belirtiler, semptomlar olabilir. Hmm. Ama bazı kişilerde de gümbür gümbür şikayet verebilir. Peki hocam nedir bu? Bu evet. Aslında 3 tane büyük ana şikayetimiz var. Bunlardan birisi nedir? Çok su içme, çok idrara çıkma ve çok acıkma. Gerçekten çok su içme ihtiyacı, çok idrara çıkma ihtiyacı ve çok acıkma ihtiyacı şeker hastalığının görülen en majör, en büyük 3 belirtisinden bir tanesi. Bilinen, evet.
Kişi çok, evet, çok belirtisidir.
Kişi der ki ağzım kuruyor Mehmet hocam. Çok böyle su ihtiyacı vardır. 1. Çok su içme ihtiyacı vardır. 2. Bunlar da ne yapar efendim? Kişi affedersiz gece küçük abdeste çıkar.
Ha, çok su içtiği için.
Çok su içtiği için küçük abdest. Demek ki çok su içme, ağız kurulu ve gece idrara çıkma. En büyüklerden bir tanesi. İkincisi efendim, çok idrara gitme. Normalde diyeceksiniz ki Mehmet hocam kişi aldığı sıvıyla gider ama kişi aldığı sıvıda bir değişiklik olmadan normalde 3, 4, 5 çıkan insan 6, 7, 8, 9, 10 çıkmaya başlar. Hmm. Çok idrara çıkma. Üçüncüsü efendim çok acıkma. Yani kişi farkında olmadan daha sık acıkmaya.
Sürekli
daha
bir çok, şeyler evet, atıştırmak evet, için hamur ve, bir şeyler
evet,
arar
hamur ve şeker noktasında özellikle acıkmaya başlar. Bu 4 belirti çok sık gördüğümüz büyük belirtilerdir. Ama bunun dışında mesela neler vardır? Çok yemek yemeye rağmen zayıflama. Çok yemek yemeye rağmen halsizlik. Hmm. Efendim ayağındaki yaraların mesela ne olur? Portakal soyarken elini keser. Normal sağlıklı bir bireyde 2 ila 3 günde bu yara kapanırken şeker problemi olan insanlarda bugün 9'a 10'a 15 güne kadar bu yaralar ne yapabilir? Uzayabilir. Bir diğer efendim cilt kurudur. Ciltte kaşıntı olur. Ayaklarda uyuşma, karıncalaşma olur. Görmede bulanıklık olur. Kadınlarımızda jinekolojik şikayetler olur. Yemeklerden sonra uyku gelmesi olur ki bununla ilgili size daha özel bir bilgi vereceğim. Efendim yine Azar o kadar güzel söylediniz ki hocam etrafta böyle tatlı bir şeyler arıyorum. Yani bisküvi arıyorum efendim, çikolata arıyorum, şeker değil mi efendim? Tatlıya karşı böyle bir saldırganlık, tatlı aklına gelmesi. Diğer taraftan bakın çok ilginç, bazı beni dinleyenlerimde, danışanlarımda şunu da görüyorum. Hocam çok sinirliyim der. Trafikte çok sinirliyim. Öfke patlamalarım oluyor. Çok affedersiz eşim ve çocuklarıma karşı bazen kırıcı olabiliyorum. Öfke patlamalarım oluyor. Bakın bu bile bizi şeker hastalığına götürür.
Ramazan'da da bu konuda ensellememiz için bu hastalığı Ramazan'a iyi bir fırsat veriyor aslında
tabii,
değil mi?
Tabii,
kesinlikle. İftar öncesi o halim, o selim insan bakıyorsunuz bir biz canavara dönüşüyor. Yani bunlara bakmak lazım değil mi hocam?
Gerçekten.
Yani olabilir bir şeker problemi. Eyvallah.
Hatta bazen denir ki böyle öfke patlamaları olan ya da sinir olan kişilerin yakın dostları der ki ya üstadım bir şeker baktırsan ya diye böyle fısıldayıverirler kulağına. Bu da olur. Yine ellerde ayaklarda özellikle karıncalaşma, uyuşma ve yine rahmetli anacağız anacığımın en büyük şeker hastasıydı. En büyük şikayet şuydu. Yavrum ayaklarım yanıyor derdi. Geceliğin uyutmuyor derdi. Bakın ayaklardaki bir yanma şikayeti.
Yanma.
Ondan sonra uzun süre açlıkta böyle vücutta titremeler, horlamalar. Şimdi diyeceksiniz hocam bunların hepsini görür müyüz? Hayır. Peki birkaçını görebilir miyiz?
Evet.
Görebiliriz ama özellikle çok su içme ihtiyacı, ağız kuruluğu, gece idrara çıkma ihtiyacı, çok idrara gitme, çok acıkma, efendim ayaklarda karıncalaşma bizim en çok 24 senelik hekim olarak benim şeker hastalığını en çok gördüğüm şikayetler.
Peki. Tip 1 olduğu teşhisini koyduk.
Evet.
Tedavisini nasıl yapıyoruz? Ben şöyle bir yol izleyelim istiyorum sevgili hocam.
Evet.
Tedavileri konuşalım. Yani şimdi hastalığı tarif ettik.
Evet, evet.
Belirtilerini konuştuk. Tedavilerini konuştuk. Sonra buna yakalanmamak için. Çünkü siz aynı zamanda fitoterapi uzmanısınız.
Evet.
Sağlıklı beslenme, sporla ilgili de tavsiyelerinizi alacağım. Yani yakalanmamak için neler gerekli onu konuşacağız. Tip 1'e yakalandığı teşhisini koyduk bir hastamıza. Nasıl tedavi ediyoruz?
Tip 1 ile, tip 1 ile alakalı olarak şunu söyleyelim. Özellikle çocukluk çağında teşhis konulan ve insülin yokluğuyla beraber seyreden bir rahatsızlık. Bu hastalıkta insülin salgılanmadığı için bu hastalıkta dışarıdan muhakkak yapay insülin verilmek verilecek. Zorunda.
Eyvallah.
Bunların tabii
hayatı boyunca değil
tabii
mi hocam?
Hayatı bunların
tabii geri dönüş olmuyor
tabii,
bunun
geri
yani.
Geri dönüş olmuyor.
Bir daha iyileşebilir de bir şansımız
tabii,
yok.
Evet. İyileş burada tabii haplarla tedavi mümkün değil. Biz yani ağızdan alınan antidiyabetik yani ağızdan alınan şeker hastalığının giderici hapları burada kullanamıyoruz. Hmm. Burada ya insülin enjektörleri kullanıyoruz doz ayarlaması yaparaktan ya da son yıllarda mikroinfüzyon pompa uygula yani vücudunda konulan bir pompa ile beraber vücuduna zerk etmeyle oluyor. Şimdi bunlar özellikle tip 1 diyabetle olan rahatsızlıklar. Tip 2 diyabet daha çok dediğim gibi 30 yaşlardan sonra ortaya çıkan şeker hastalıklarının %90-95'i görülen tip. Şimdi burada da şöyle bir olayımız var. Bunu sohbetimizin birkaç dakikasını buna ayırmak istiyorum.
Lütfen buyurun hocam.
Özellikle son zamanlarda son 5 senede çok ciddi bir şekilde insülin yüksekliği ve özellikle insülin direnci vakalarını çok görmekteyiz. Biz buna glikoz tolerasyon bozukluğu diyoruz. Hmm. Hocam ne demek istiyorsunuz? Ağzımdaki baklayı çıkartayım. Olaymış şu. Genellikle yapılan kontrollerde, yapılan check-up kontrollerinde kişilerin kan şekerine bakıyoruz. Normal bir bireyin kan şekerine baktığımızda 80-70 görebiliyoruz. Diyoruz ki bu kişiye yanlış bazen hatayla da olsa şunu diyebiliyoruz. Arkadaş sende şekerle ilgili bir problem yok. Bunu dememeliyiz. Yani ne demek istiyorum? Bir kişinin şekerle ilgili bir probleminin olup olmadığını anlamak için kanda 3-4 tane parametreye bakarak söylemeliyiz. Bunlardan bir tanesi efendim açlık kan şekeri. Bir tanesi tokluk kan şekeri, bir tanesi açlık sıfırıncı dakikada alınan açlık insülünü, bir tanesi son 3 aylık şeker göstergesi dediğimiz hemoglobin A1C değeri, bir tanesi eğer ihtiyaç olursa şeker yükleme testi. O sebepten dolayı da biz artık bir kişinin şeker hastalığıyla ilgili bir sıkıntısı olup olmadığını anlamak için sadece tekrar ediyorum efendim açlık kan şekerine bakmamız yeterli değil.
Evet. Bu yanıltabilir bizi diyoruz.
Evet yanıltabilir biz diğerlerine de bakmak
akılda
zorundayız.
Akılda kalanlar programın değerli dinleyicileri demek ki sadece sabah açlık şekerimizin ölçümü üzerinden bir teşhis ya da tanıya yürümeyelim. Zaman zaman eğer bu saymış olduğumuz semptomlar, belirtiler varsa diyor Sayın Mehmet Uçar Beyefendi, bunu derinleştirelim. Bu biraz önce saymış olduğumuz tetkikleri de isteyelim der. Evet.
Evet. Hocam, bu noktada bunu özellikle neden söylüyorum? Bizim bu parametrelerde bakmamız gereken çok önemli değerlerden bir tanesi. Tamam. Açlık kan şekeri baktık. Biz 90'nın altında istiyoruz. Açlık insülünü dediğimiz sıfır noktadaki insülünü de tekrar ediyorum. Onun altında istiyoruz. Hmm. Eğer bir kişinin açlık insülini onun yukarısında ise, bir kişinin son 3 aylık şeker göstergesi 5,5 değerinin yukarısında ise ve kişinin hesaplanan insülin direnci parametresi dediğimiz HOMA insülin direnç parametresi 2,7'nin üzerinde ise biz bu kişilerde hiperinsülinemi ve özellikle glikoz tolerasyon bozukluğu insülin direnci halk arasındaki gizli şeker diyebiliyoruz. Hmm. O sebepten dolayı da bunlara da bakmak lazım. Eğer bu safhada yani şu şekilde şeker bakımından insanları eğer üçe ayırıyorsak normal insanlar, insülin direnci olanlar ve tip 2 şeker hastalığı olarak üçlü kademe düşünüyorsak biz bir kişi normal şekerden insülin direncine geldiği noktada en büyük kaygımız bu insülin direncinin ya da insülin yüksekliğinin şeker hastalığına dönüşmesinden çok korkuyoruz. Hmm. O sebepten dolayı da bu safhada yani insülin direnci noktasında kişiyi yakalayıp ciddi bir diyet yaptırıp ciddi sporu vücuduna monte edip bir şekilde geriye normale döndürmeye çalışıyoruz. İşte burada.
Olumlu sonuçta alınıyor tabii, değil mi hocam?
Yani ben buna çareler
var.
Diyorum. İnsülin direnci tanısı koyduğumuz ya da gizli şeker tanısı koyduğumuz insanlara üçlü ayak tedavi. Nedir bu? Bir tanesi gerçekten diyet. Diyetteki olayımız ne? Diyetteki olayımız aslında Sayın Serdar Bey bu konuda hep şunu söylüyorum. Artık biz şunu söylemiyoruz. 2 tane zeytin, yarım kibrit kutusu peynir demiyoruz. Biz kişinin mutfağını değiştirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Neden? Çünkü bizim artık bir parametremiz var. Onun adı glisemik indeks diye. Yani glisemik indeks dediğimiz bir olay var. O nedir? O şudur. Bir kişinin ağzından aldığı bir yiyeceğin kişinin vücudunda ki şekeri yükseltme hızına biz glisemik indeks diyoruz.
Evet.
Bunu da neye göre kıyaslıyoruz? 50 gram glikoz yani sofra toz şekeri aldığımızda kan şekerinin yükseltmesi 100 birim oluyor. İşte bütün gıdaları buna göre ayarlıyoruz. Yani aldığımız gıdaların kan şekerini hızlı yükseltme hızına göre karar veriyoruz. Burada neyi söylüyoruz? Baklagiller noktasında serbestiz. Özellikle nohutlu, evet, fasulyedir.
Şimdi diyet konusuna girdik.
Tabii,
evet,
diyet,
bravo,
konusu,
eyvallah.
Baklagiller konusunda serbestsiz.
Yani fasulye, nohut, mercimek sıkıntımız
bunlarda
yok.
Bunlarda sıkıntımız yok.
Bulgur,
özellikle tabii
sıkıntımız yok.
Sıkıntımız
pirinci
yok.
Pirinci söyleyeceksiniz
tabii,
galiba.
Tabii. Evet. Özellikle protein, et noktasında da çok büyük kaygımız yok.
Yani
özellikle kişide lipid profili normalse kırmızı et yeme konusunda da
tavuk, balık,
bir profilimiz, özellikle bir kısıtlamamız yok. Bizim özellikle tedirgin olduğumuz iki tane büyük düşmanımız var. Bunlardan bir tanesi bizim bakkal şekeri dediğimiz olay. Ne demek bakkal şekeri? Yani goflettir, bisküvidir, yaş pastadır, baklavadır, ağdalı tatlıdır.
Asitli şeklerdir, meyve
tabii,
sularıdır,
tabii,
şu satılan
özellikle
değil mi?
Bakkal şekeri içeren her türlü gıdadan uzak durulmasını öneriyoruz, bu bir. İkincisi özellikle efendim beyaz undan mamul olan, bunlara neler söyleyebiliriz? Börektir, ekmektir, simittir,
pastadır,
pidedir,
çörektir,
pizzadır,
poğaçadır,
pastadır,
vesaire.
Çörektir. Gerçekten bu konuda da kişiyi özellikle kısıtlıyoruz. Diğer taraftan da meyvelerde de seçici davranıyoruz. Nedir? Glisemik indeksi yüksek olan, işte
sert,
çilek gibi, kiraz gibi, karpuz
gibi,
gibi, kavun
gibi,
gibi, muz gibi yiyecekler.
Bunlar çabuk yükseltiyor şekeri.
Çabuk hızlı yükselten mesela karpuz ya da işte
üzüm,
kavun gibi yiyecekler. Bunlar yine daha çok katı, işte ayva gibi, elma gibi, armutla.
Armut
bunlar
gibi.
Da kalkıp da yani elmayı tolerans gösterdik birkaç kilo yemeden ziyade bir iki tane yemenin hiçbir zararı olmaz. O sebepten dolayı da kişi mutfağını buna göre ayarlarsa bir şekilde hem insülin değerleri normale dönecek, hem şekeri normale dönecek, hem de kilo vermeye başlayacak.
Çok sağlıklı beslenecek.
Sağlıklı beslenecek.
Sebzelerinde
yani,
tamamı.
Sebzelerinde tamamı.
Tamam,
domatesle biraz sınır isteriz ama sebzelerinde tamamı.
Tamam, onu unuttuk
tamam.
Çünkü. Evet.
Yani o sebepten dolayı da kişi özellikle yediklerine dikkat ederse, bu kanı kan şekerini hızlı yükselten yiyeceklerden yemezse, bir de kişi vücuduna sporu sokacak.
Biraz
özellikle sporda olayımız, evet, şu, çok basit. Ne diyoruz? Haftada 3 ya da 4 gün. Mümkünse 20 ila 55 dakika. Ama lütfen spor papuçlarını giyerekten, spor kıyafetini giyerekten. Bunu neden söylüyorum? Hocam, efendim hocam, ben spor yapıyorum. Ne yapıyorsun?
İş
hocam
yerinde.
Ben iş yerinden öğlenden çıkıyorum. Arkadaşlarımla kol kola giriyoruz. Böyle efendim Tunalı Caddesi yürüyoruz. Efendim
bu değil.
Bu spor değil.
Bu değil.
Hafiften böyle nabzınızın 100'ün 110'unu çıkaracağı, hafif yüzünüzün pembeleşeceği, hafif terleyeceğiniz, mümkünse dışarıda havadar bir yerde yapacağınız bir sporu kastediyoruz. En güzeli, evet, yürüyüş efendim. Diğer alternatif tabii ki yüzme. Diğer bir alternatif hocam spor merkezlerine tabii gitme imkanı olanlar gidebilir. Ama yüzme ve yürüme bizim çok hoşnut olduğumuz, gerçekten kalori yakan, özellikle kişinin kalori yakıp şekerini düşüren bir spor. Çok sık soru geliyor. Hocam evde yürüme bandı, bisiklet. Efendim evde yürüme bandı, bisiklet tarzı sporları önermiyoruz. Özellikle diz ve ayak bileği ciddi problemleri doğru. En güzeli doğada spor ya, ayakkabı, spor poşetle 20-55 dakika hafta 3-4 gün yürümek. Zaten sporla bu biz alınan şekeri yakarsak, kaloriyi yakarsak, özellikle diyetimizde de bu bakkal şekerinden, beyaz undan uzak durabilirsek, bakın ne oluyor biliyor musunuz size sevgili üstadım? Ne oluyor? Kişi normal kilosuna inmeye başlıyor. Normal kilosuna indikçe kişinin insülin seviyeleri düşmeye başlıyor. Şeker seviyeleri düşmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Şekerle ilgili olan sabıkası ortadan kalkıyor. Hı. Yani insülin direnci ve gizli şekerde çok güzel bir diyet, çok güzel bir sporla biz kişiyi normal şeker standartlarına getirebiliyoruz ve bu sıkıntıyı ortadan kaldırıp kişinin aşikar şeker hastası olmasını önlüyoruz.
Peki son
cümle son cümlede fitoterapik acaba ne yapabiliriz?
Evet.
İnsülin direnci olan, şeker hastası olanlara iki tane güzel akşam için hazırlayabilecekleri, gün içi kullanabilecekleri iki tane güzel öneri. Bir tanesi mümkünse sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı.
Evet.
Bir de akşamları özellikle yemekten bir saat sonra yasemin çayını öneriyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyiciler, bu programın hazırlanmasında yapımda Arzu Yaman ve Murat Baran, teknik masada Gökhan Polat'la birlikte huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla huzurlarınıza gelinceye kadar hoşça kalın, esen kalın.
Akılda kal.